Ayrım Altı Savaş Tuzakları Doğan Aydal Sayfa 51 Emperyalizmin Savaş Tuzakları Suriye ve Suriyeliler 2011'den beri siyasi hayatımızın bir yerlerinde gündelik konuşmalarımızda mutlaka varlar. Bu yazı Suriye konusunda hükümet kararlarımızın tartışıldığı bir yazıdan ziyade yetkililerimizi düşünmeye ve kararlarını gözden geçirmeye sevk etmeye yönelik bir yazı olacaktır. Konu sayıları 4-4,5 milyon civarına ulaşan Suriyeli mültecilerdir. Vatandaşlarımızın bir kısmı Suriyeli mültecileri büyük bir hüsnü kabul ile karşılamış ve ellerinden geleni yapmışlardır ve yapmaktadırlar. Diğer bir kısmı ise gelenlerin sayılarının fazlalığı karşısında önce şoka uğramış, sonra gelişen birçok olumsuz olayla birlikte alerji duymaya başlamışlardır. Suriyelilerin çok daha ucuza iş yapmaları, iş yeri açtıklarında vergi vermemeleri, sağlık kurumlarında öncelikli olmaları, düşük gelirli olup iş arayan insanlarımızda, esnafımızda farklı bir rahatsızlık oluşturmuştur. Ancak tarihten gelen ensar geleneklerimizle Kafkaslardan, Balkanların her yanından, Orta Asya'dan göçen yüz binlerce soydaşımıza, dindaşımıza, topraklarımıza açmış bir milletiz. Bu problemi de bu şekilde algılamamız, kabul etmemiz gerekir diye düşünenlerimiz de vardır. Ancak insan olarak bu olaya tabii ki çok üzülmekle birlikte neler oluyor konusuna farklı açılardan bakıp ülkemiz adına yorumlamamızda fayda vardır. Önceki toplu göçlerin kısa süre içinde en kalabalık olanı Bulgaristan'dan olan göçtür ve 300 bin kişi civarındadır. Ülkemiz bütün bu göçleri başarıyla savuşturmayı başarmıştır. Balkanlardan gelen kişiler birçok şehre dağılmış, daha önce gelen Balkan göçmenlerinin de destekleriyle sıkıntılı günlerini atlatmışlardır. Benzer şekilde ama daha az sayılarda Kafkaslardan göçüp gelenler de daha önce ülkemize yerleşen ve farklı şehirlerde konuşlanmış Tatar, Abaz, Çerkez, Gürcü asıllı arkadaş ve akrabalarının yardımlarıyla sıkıntılı süreçlerini kolaylıkla atlatmışlardır. Bu sefer durum farklıdır. Gelen Suriyeli göçmenler sınırlara en yakın şehirlere yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Birleşmiş Milletler Göç Komisyonu'nun raporuna göre Kilis ve Hatay başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye asıllı göçmenlerin oldukça yoğun olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerden bazıları bazı seçilmişleri özel olarak eğiten gruplar da türemiştir. Eylül 2018 tarihine kadar özel eğitilen, iş bulunan kişilerin sayısı 23.721'dir. Devletimiz UNHRC, Yuva Association, Habitat, UNIDO, ILO, KUDRA, STL, WHH kurumları tarafından seçilen bu kişilerin niçin ve hangi kriterlerle seçildiği konusunda inşallah kontrol fırsatı bulmuştur. Suriyelilerin yerleştiği şehirlerimizde Arapça yazılı tabelaların artışı ülkemizin bu bölümlerini kültürel bir deformasyona da uğratmaktadır. İngilizce yazılmış tabelaların fazlalığına tedbir almakta zorlanan ülkemiz çok yakında Arapça yazılı tabelalarla da uğraşmak mecburiyetinde kalacaktır. Esas tehlike ise yukarıda anlatılanlardan hiçbiri değildir. Esas tehlike bu tip göçler sonunda göç eden grupların emperyalist ülkelerin emellerine alet olmaya müsait gruplar haline kolaylıkla dönüşebilmesidir. Hele de bu gruplar bir bölgede yığılmışlar ise bu durum iç savaşı kolaylaştıran, ülkenin parçalanmasını sağlayacak unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok yakın zamanda Yugoslavya'nın etnik esaslara dayalı 7 ayrı cumhuriyete, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova ve Slovenya cumhuriyetlerine bölünmesi, Çekoslovakya'nın Çekya ve Slovakya cumhuriyetlerine parçalanmaları en yakın örneklerdir. Çok yakın geçmişte Irak'ın Şii, Sünni, Arap ve Kürt bölgeleri olmak üzere 3 bölgeye ayrılarak konfederasyon yapılması da bu tuzaklardan biridir. Ve Irak'a ve ülkemiz dahil bütün komşularına hiçbir zaman huzur getirmeyecektir. Bu sebeple komşumuz Suriye için konfederasyon formülü ileri sürüldüğünde mutlaka karşı çıkılmalı. Suriye'nin üniter devlet yapısı savunulmalıdır. Yakın geçmişteki tipik örneklerden biri de Gürcistan'da yaşanan olaylardır. Batı desteğini alan Mihail Saakashvili, Gül Devrimi adı verilen ayaklanma sonunda 4 Ocak 2004 tarihinde Cumhurbaşkanı oldu. Tarih 8 Ağustos 2008'i gösterdiğinde Gürcü birlikleri bağımsızlık ilan edilen Güney Osetya'ya operasyon düzenlemiş ve binlerce sivili öldürmüştür. Ayrıca 2 Rus savaş uçağı da düşürülmüştür. Bunun üzerine de Rusya güçlü bir birlikle Osetya'ya girmiş ve Gürcistan ile savaşmaya başlamıştır. 5 gün süren savaş sonucunda Avrupalı devletlerin de araya girmesiyle Rusya ile Gürcistan arasında ateşkes imzalanmıştır. Ateşkesten 10 gün sonra da Rusya 26 Ağustos'ta Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. Bu operasyonda Rusların yoğunlukta bulunduğu Osetya ve Abhazya'nın kullanılması, yukarıda ifade ettiğimiz etnik unsurlar ile ilgili problemleri teyit etmektedir. Mütakip yıllarda Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'nin uzaklaştırılması için başlatılan iç savaş da bu tezimizin başka bir delilidir. Bu savaşta başta Abhaz ve Osetya özerk bölgesi olmak üzere etnik unsurlar Gürcistan hükümetine karşı kullanılmıştır. Yakın zamanlarda nüfusa dayalı çıkartılan savaşlara bir başka örnek de Ukrayna içinde Rusların yoğun olduğu Doğu Ukrayna'da Donbas adı verilen bölgede çıkan savaş ile Kırım'da çıkan savaştır. Benzer olayların Kazakistan'ın kuzey kesiminde de çıkması an meselesidir. Bu sebeple Kazakistan önceki başkenti Almatı'yı bırakarak daha kuzeyde bulunan Astana'yı başkent yapmıştır. O bölgeye Kazak nüfusu kaydırarak bu tehlikeyi önlemeye çalışmaktadır. Ukrayna'da Portakal İhtilali, Gürcistan'da Gül İhtilali adını alan ihtilallerin Kırgızistan'daki ismi Lale İhtilali'dir. Bu ayaklanmaların arkasında George Soros'un olduğunu belirten yüzlerce haber ve makale internette dolaşmaktadır. Yani bu ayaklanmalar bir merkezden yönetilmektedir. Bir merkezden yönetilmemiş olsaydı, Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'nin Ukrayna serüveni sadece filmlerde olabilirdi. Gürcistan'da 2004 ile 2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mihail Saakashvili Gürcü pasaportunu iade ederek Ukrayna'ya geçer. 2015 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın teklifiyle Odessa valisi olur. Kendisine bu imkanı tanıyan eski arkadaşı Petro Poroshenko'yu kısa süre sonra yolsuzlukla suçlayarak valilikten istifa edip Yeni Güçler adlı bir parti grup lideri olur. Petro Poroshenko, Saakashvili'nin pasaportunu iptal edip kendisini sınır dışı edinceye kadar birçok olay olur. Mihail Saakashvili şimdi Hollanda'dadır ve problem hala devam etmektedir. Kendimize şimdi şu soruyu sormalıyız. Merkezi bir güç olmadan Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin Ukrayna gibi farklı ülkede vali yapılması ve sonrasında başkanlığına getirilme ihtimali nedir? Bekleyip göreceğiz. Gelin isterseniz Asya tarihine yakından bakıp benzer örnekler olup olmadığına ve ne tür problemlerin oluştuğuna bir göz atalım. İngiliz ve Rus imparatorluklarının yani SSCB dönemi dahil yüzyıllar boyunca uyguladığı bir temel taktik vardır: böl ve yönet. Dünyanın bugünlerde çektiği birçok sıkıntının altında bile bu iki ülkenin yüzyıllar boyunca uyguladığı bu taktik vardır. Her iki ülke de bir yeri işgal etmiş, yıllarca kullanmış ve bir sebeple o ülkeden çekilmek mecburiyetinde kalmışlarsa bu sefer de farklı bir taktiği devreye sokmuşlardır. Ayrılacakları bölgenin sınırlarını farklı ülkeler arasında paylaştırmışlardır. Bunu yaparken onlar da bilmektedir ki bu sınır bölünmeleri bir gün nasıl olsa bir başka savaşın sebebi olacaktır. Böyle bir muhtemel savaşta yeniden devreye girip söz sahibi olma ve dolayısıyla yeni bir rant sağlama ihtimalleri daima vardır. Azerbaycan kuzey ve güney olarak boşuna mı bölündü sanıyorsunuz? İngilizlerin 1948'de Pakistan ve Hindistan'ın sınırlarını tanımlanırken Pakistan'ı Pakistan ve Bangladeş olarak iki parçalı olarak yapmaları da bu sebepleydi. Nitekim doğuda kalan Bangladeş kısa bir müddet sonra ayrılmış ve bağımsız bir devlet olmuştur. Belucistan'ın İran, Afganistan ve Pakistan arasında üç parçaya bölünmesi de bu sebepledir. Maalesef Pakistan içinde kalan kısım petrol bulmaya en müsait ortamlardan biridir. Gwadar adlı bu bölgede de birçok karışıklık çıkmaya başlamıştır. Yakında Belucistan Kurtuluş Ordusu adı altında bir grup türerse hiç şaşırmayalım. Bugün Kaşmir'e niye iki ülke sahiplenmek istemektedir? Pencap niye iki parçaya bölünmüştür, hiç düşündünüz mü? Bugünlerde çok fazla işittiğimiz bölge isimlerinden biri de Arakan'dır. İngilizlerin yıllarca hükmettiği bu bölgelerde bağımsızlık verirken sınırları da kendileri çizmişlerdir. 4 milyon civarında Müslüman nüfusun bulunduğu bu bölgeyi bile bile Bangladeş'ten ayırarak Budistlerin çoğunlukta olduğu Myanmar'a veya Burma'ya bağlamışlardır. Bu gelişen olayların oluşacağını bile bile bu ayrımı yapmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu dağılırken sınırlar niye bu kadar çok parçalı, bölüklü olarak çizilmiştir diye hiç düşündünüz mü? Hatta Türkiye ile Irak'ın sınırı çizilirken sınır neden kontrolü zor olan kısımdan dağların üzerinden geçirilmiştir diye hiç düşündünüz mü? Orta Doğu bugün hala kan ağlıyorsa bu kan gölünde özellikle İngilizlerin bu taktiklerinin payı çok büyüktür. Bunu İngilizler yapar da Ruslar geri mi kalır? Özellikle Çarlık Rusyası sonrasında SSCB döneminde bu iş o kadar abartılmıştır ki sadece Türk asıllı cumhuriyetlere ait sınırlar bölünmemiş, her ülke içinde belli alanlara komşu ülkeden insanlar getirtilip yerleştirilmiştir. Bu bölgeler daha sonra küçük adacıklar şeklinde komşu ülkenin sınırları olarak kabul edilmiştir. Bu bölümün ilk planda rahatlıkla anlaşılmayacağını biliyorum. Zira okurken bile yok artık, bu kadarını da yapmamışlardır diye düşünüyor insan. Bu bölümü okurken de haritalara bakılması konunun anlaşılmasını çok daha kolaylaştıracaktır. Kafkaslar'da yeni bir düzenlemeyi kendisi açısından emniyetli gören SSCB, bu bölgede çoğu Türk asıllı ve Müslüman olan halkın önemli bir kısmını, Ahıska Türkleri başta olmak üzere Stalin'in emriyle 1944 yılında Asya içlerine sürmüştür. Bu bölgeye bir kısım Rus asıllı vatandaşlarını yerleştirdikten sonra da bölgede küçük otonom bölgeler oluşturmuştur. Abhazya, Osetya, Inguşya, Dağıstan, Karaçay, Kabartay, Çeçenistan ve Çerkezistan, Adige, Kalmık, Acarya gibi adlar altında küçük tesbih tanelerine dönen bu topraklarda yazılı ve görsel eğitim ile halkı birbirlerine yabancılaştıracak ne varsa hepsi yapılmıştır. Birçok sebeple birbirine kırdırılan bu halkların bir araya gelmesi her geçen gün çok daha güçleşmektedir. Bunun için Rusya'ya kızabilir miyiz? Kendisi için doğru neyse onu yapmaktadır. Rahmetli Ebu Feyz Elçi Bey'e özelleştirme ve enerji konularında kısa dönem danışmanlık yaptığım dönemde Azerbaycan'ı ve Asya'daki Türk asıllı cumhuriyetleri yakından inceleme fırsatını bulmuştum. Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Nahçıvan ile fiziki herhangi bir bağ yoktur. Ruslar Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine sistematik olarak Ermenileri yerleştirmişler, Ermeni nüfusu yeterli çoğunluğa ulaşınca da para ve silah yardımı yaparak Azerilere saldırmasını sağlamışlardır. Şimdi Karabağ'da savundukları tez ise madem ki biz bu topraklarda çoğunluğuz, buralar bizim olsun şeklindedir. Bugün için sadece Dağlık Karabağ değil, Azerbaycan topraklarının %16'lık bir kısmı da halen Ermenistan'ın işgali altındadır. Ermeniler Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunu da ellerinde tutmak istemektedirler. Bu kazara gerçekleşirse, oy Laçin Laçin diye söylediğimiz Azeri şarkısı bundan sonraki her söyleyişimizde bıçak gibi saplanacaktır yüreklerimize. Problem sadece bundan ibaret değildir. Azerbaycan'a ait olan üç küçük toprak parçası daha Ermenistan içindedir. Ermenistan'a ait bir küçük toprak parçası da Azerbaycan içindedir. Yani yeni savaşlar kapıdadır. Güney Azerbaycan'ın İran toprakları içinde olması acaba bir gün iki dost ülkenin arasını açar mı diye yüreklerimizi ağzımıza getirmektedir. Bu bölgede Azerbaycan'ın güçlenmesini istemeyen İran'ın Azeri-Ermeni savaşı boyunca Ermenistan'dan yana tavır koyması ve bugün de Ermenistan ile iyi ilişkiler içinde olması tarihin ve mevcut şartların garip bir cilvesidir. Ne yapalım? Bunun için İran'a kızabilir miyiz? Tacikistan ve Özbekistan arasındaki problemlerin başlangıcı ise 1924 yılına kadar dayanmaktadır. Farklı etnik grupları karıştırıp bir arada tutarak merkezi hükümete karşı bir güç oluşmasını engellemek isteyen SSCB, Tacikistan'ın önce Özbekistan içinde kalmasına karar verir. Daha sonra karar değiştirir ve 1929 yılında belirli toprakları ayırarak Tacikistan adlı ayrı bir cumhuriyet kurar. Bu ayrım yapılırken Özbeklerin ve Taciklerin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak sınırlar çizmiş olsaydı, ileride problem olacak unsurlar azaltılmış olacaktı. Ancak böyle yapılmamış, bilhassa nüfus karışıklığı sağlayacak bir şekilde sınırlar çizilmiştir. Taciklerin çok yoğun olduğu Semerkant ve Buhara şehirleri, Suht bölgesi, Özbekistan sınırları içinde bırakılmış, buna karşılık Özbeklerin yoğun olduğu Havcent ise Tacikistan içinde bırakılmıştır. Sadece bu sebeple her iki ülkede defalarca karışmış, karıştırılmıştır. Özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti'nin Özbekistan içinde kalmış olması şimdilik problem gibi durmasa da yarın Aral Havzası'nda petrol veya doğalgaz bulunduğu zaman olacakları tahmin etmek bile istemiyorum. Bu kadar karışıklığı az bulan Sovyetler Kırgızistan içinde de dört küçük bölgeyi Özbek toprağı olarak ilan etmişlerdir. Bu bölgeler Soh ve Şakrimardan şehirleridir. Diğer iki küçük parça ise Çuy Kara veya Kalaça ve Canhangayl bölgeleridir. Bu iki şehirden Soh şehrinin nüfusunun Özbek asıllı olduğunu düşünüyorsanız hata yaparsınız. Zira bu bölgedeki 70 bin kişilik halkın %99'u Taciktir. Ne garip değil mi? Ülkenin adı Özbekistan, halkı Tacik, bulunduğu yer ise Kırgızistan toprağı içinde bir alan. Şakrimardan şehrinin 6 bin kişilik nüfusunun %90'ı ise Özbek'tir. Bu durumda kavga çıkmazsa ne olur, hele bu parçalardan küçüklükleri sebebiyle haritada dahi gösterilemeyen Çuy Kara bölgesinin 3 kilometre kare, Cangil bölgesinin ise 6 kilometre kare olduğu düşünülürse, bu bölgelerin bir vücut içine girmiş yabancı bir madde gibi sürekli olarak rahatsız etmesi kaçınılmaz olacaktır. Kırgızistan içindeki bu dört yabancı parçacıktan başka tapusu Tacikistan'a verilmiş iki parça daha vardır. Bu bölgeler Voruk ile Kayragaş'tır. Bunlardan Voruk bölgesinde yaşayan 31 bin kişilik halkın %95'inin Tacik olduğunu düşündüğünüzde bölgedeki halkı birbirine düşürecek nifak tohumları daha da rahat görülebilirsiniz. Kırgızistan'ın Özbekistan'la olan 130 kilometre uzunluğundaki sınır problemleri, birbirlerinde kalan şehir problemleri ve küçük alanların, adacıkların problemleri karara bağlanmadıkça bela kapıda demektir. Özbekistan'ın Tacikistan ile olan İsfara Vadisi problemi sonuçlanmadıkça bu ülkelerin herhangi bir sebeple savaşmaları an meselesidir. Ruslar bölgenin huzurlu olması için değil, olmaması için ne gerekiyorsa yapmışlardır. İlerleyen satırlarda da göreceğimiz gibi bu adacıklar ve şehirler sahipleri olan ülkeler tarafından hep bir terör üssü gibi kullanılmış ve bugünlere kadar uzanan problemlerin sebeplerini oluşturmuşlardır. Sonuçta İran ve Kırgızistan sanki bile bile tekrar Rusya'ya doğru itilmişlerdir. Bunda sizce de bir yanlışlık yok mudur? Acaba bütün bu planlar CFR'nin arka odalarında pişirilip dünya piyasasına sunulan yemekler midir? Ekonomik potansiyeli bulunan bölgelerin Müslümanların ellerinde olmasındansa Rusya'nın elinde olmasının tercih edildiğinin bir göstergesi midir? Bunu zaman içinde farklı örnekler ile göreceğimiz endişesi de taşımaktayım. Bu bakımdan ülke idarecilerimizin ABD ve Rusya'nın her hamlesini onlarca kez gözden geçirmelerinde fayda vardır. Büyük bir iddia gibi gözüktüğünü bilmekle birlikte ABD ve Rusya'nın belli alanları paylaşmak için kapalı kapılar arkasında anlaşma yaptıklarının yüzlerce örneği vardır. Türkiye özeline gelirsek geçmişte yaptığımız en büyük yanlışlardan biri Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi bölerek yeni şehirler oluşturmak olmuştur. Bundaki amaç bu küçük şehirlere yasaya göre en az ikişer milletvekili kontenjanı vererek Kürt asıllı bir partinin meclise girmesini sağlamaktır. Böylece TBMM'de sesleri duyulacak ve görüşlerini rahatlıkla ifade edebileceklerdir. İyi niyetle bakıldığında amaç buydu. Bilerek veya farkında olmadan Kürt asıllı yurttaşlarımızın bulunduğu bölgelerin sınırları dikkate alınarak yapılan bu yeni şehirlerin sınırları daha sonraları PKK gibi örgütlerin kullandıkları en önemli malzemelerden biri olmuştur. Milletvekili başına 15-20 bin oy karşılığı 2 veya 3 milletvekili çıkaran bu iller nüfusları çok az olmasına rağmen harita üzerinde önemli alanlar oluşturmuştur. Her seçim sonrası medyada malum bir partinin kazandığı bölgelere farklı bir renk verilmiş, sanki o bölgede yaşayanların hepsi ayrı bir ülke istiyormuş gibi takdim edilmiştir. İstanbul'da 500 bin 600 bin oy karşılığı bir milletvekili seçilirken, bu illerimizde 50 bini bile bulmayan oylarla bir milletvekili seçilmesi birçok açıdan adil gözükmemektedir. Devlete düşen görev mevcut seçim sonuçlarını dikkate alarak bazı illeri tekrar birleştirme yaparak bu yanlış görüntüyü ortadan kaldırmak olmalıdır. Bütün bu olayları göz önüne alarak Suriyeli göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede kendi ülkelerine gitmelerinin teşvik edilmesi en doğru siyaset olacaktır. Bu süreç barış sağlanamaması sebebiyle uzun sürecek ise göçmenlerin sınır illeri dışındaki illere dağıtılması ülke güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sağlanamaz ise yüksek nüfus artışına sahip Suriyelilerin sınır illerindeki demografik yapıyı çok yakında değiştirecekleri görülmektedir. Sadece bir yılda ülkemizde doğan Suriyeli çocuk sayısının 450 bin civarında olduğu göz önüne alınmalıdır. Mevcut nüfusa bir de Suriye İdlib bölgesinden göç olursa bizim için farklı bir tehlike başlamış demektir. Bu muhtemel göç mutlaka durdurulmalıdır. Ensarın da esnafın da işçinin de dayanacak gücü kalmamıştır. Bu tedbirler süratle dikkate alınmadığı takdirde yakında bir de etnik Suriyeliler problemiyle uğraşmak zorunda kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Suriyelilere toptan vatandaşlık hakkının verilmesi ise ülkemiz için felaketin başlangıcı olacaktır. 6. ayrımın sonu. Sayfa 70.